Ayrım 6. Duvar. Ahmet Şık. Sayfa 47. Ağrı dikah şahitliğini yaptı bu ülkücü katil Haluk Kırcı. 7 kez idama mahkum edilmiş ve 1991'de her nasıl olmuşsa yanlışlıkla tahliye edilmişti. Devletin valisi ağır nikah masasında ömür boyu mutluluklar dilerken Kırcı sözüm ona devlet tarafından aranıyordu. Kırcı 25 Ocak 1996'da İstanbul'da yakalandı ve aynı gün emniyetten firar etti. Haluk Kırcı emniyetten elini kolunu sallayarak çıkarken Mehmet Ağar 54. Hükümetin İçişleri Bakanı'ydı. Kırcı'ya Ağar'ın talimatı üzerine İstanbul Emniyeti'nin üst düzey yöneticilerinin yardımıyla kapıların açıldığı iddia edildi. Kırcı yıllar sonra Haber Global televizyonunda katıldığı bir programda "Hiçbir polis yardım etmedi. Kendi kabiliyetimle yaratılan fırsatı değerlendirdim. Allah'ın yardımıyla kaçtım." diyecekti. Normalde skandal olarak kabul edilmesi gereken bu nikah şahitliği devlet katında Ağar'ın hanesine olumlu puan olarak yazıldı ve tam bir yıl sonra 42 yaşındayken Emniyet Genel Müdürü oluverdi. O yıl gazeteci Uğur Mumcu arabasına konulan bir bombayla katledildi. Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu katillerin bulunması için Mehmet Ağar'la görüşmeye gitti. Görüşmede Ağar'ın kendisine "öyle bir iş ki bir duvar gibi, bir tuğla çekersek duvar yıkılır" dediğini aktardı. Mumcu'nun katilleri bulunamadı, göstermelik yargılamalar sonuç vermedi. Devletin ördüğü kalın duvar yerli yerinde kaldı. Ağar'ın Emniyet Genel Müdürlüğü sırasında PKK'ya karşı savaşta özel polis birliklerinin oluşturulması için Milli Güvenlik Kurulu'nun onayıyla Özel Harekat Daire Başkanlığı kuruldu. 1. MİT raporu döneminde karşısında yer alan Korkut Eken artık Ağar'ın yanındaydı. Eken kurulan özel timlere eğitim verdi. Asıl görevleri PKK'ya karşı savaşmak olduğu söylenen bu polisler daha sonra Türkiye'nin bütün hassas bölgelerinde provokasyonlar, suikastlar ve devletin kirli işlerini gören bir ekip haline dönüştü. İşte Ağar'ın 1000 operasyon yaptık dediği bu katil çetesine eğitenler arasında İbrahim Şahin de vardı. İbrahim Şahin, Abdi İpekçi cinayetinin kilit isimlerinden Mehmet Ali Ağca, Abdullah Çatlı, Oral Çelik, Yalçın Özbey ve Mehmet Şener'in sahte pasaport aldığı dönemde Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nde komiserdi. Abdullah Çatlı'nın da memleketi olan Nevşehir'de Ağustos 1980'de Ağca Papa suikastına adı karışan Ömer Ay, Çatlı ve Şener sırayla sahte isimlerle pasaport aldı. Ağca'nın 136.635 seri numaralı pasaportunda Faruk Özgün adı yer alıyordu. Ay'ın pasaportu ise 136.636 seri numarasıyla Ağca'yı izlerken Mehmet Tarel sahte kimliğini, Çatlı Durmuş Unutmaz adına düzenlenmiş olan sahte kimliği ise Şener kullanıyordu. Ancak bu durumun ilk olarak İtalya'da saptanması ilginç oldu. Ağca'nın 13 Mayıs 1981'de Papa'yı vurmasının ardından İtalya'da polisin yürüttüğü soruşturmada pasaportların Nevşehir Emniyeti tarafından verildiği belirlenince Konya Sıkı Yönetim Komutanlığı, Nevşehir Emniyet Müdürü Haydar Tek ve Pasaport Şubesi'ndeki memurlar hakkında dava açtı. Fakat ne tesadüftür ki Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi'nde çıkan yangın bütün evrakları yakıp kül etti. İbrahim Şahin, Kontrgerilla'nın iyi yetiştirilmiş kadrosu. 1978'de askerliğinin bir bölümünü Isparta Dağ Komando Okulu'nda yapan Şahin'in tek icraatı, 1980 yılında Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosundayken Çatlı ve arkadaşlarına pasaport temin etmekten ibaret değildi. Biraz Ağar'ın gölgesinde kalmış olsa da uzun yıllar Kontrgerilla'nın yetişmiş ve etkili elemanlarından biri olması hasebiyle uzun bir parantezi hak ediyor. Devletin İbrahim Şahin'deki cevheri keşfedip üzerine bolca yatırım yaptığı hayat hikayesinden net bir biçimde görülüyor. Askerden döndükten kısa bir süre sonra daha yeni kurulmuş olan Özel Harekat Dairesi'ne girdi. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Özel Harp Dairesi'nde Özel Harekat kursunu tamamladı. 1984 yılında Almanya'da GSG-9 komando kursuna katıldı. 1987 yılında ise ABD'de anti-terör kursuna katıldı. Bu eğitimlerin ardından 1988 yılında Siirt Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne atandı. 1990 yılında da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Özel Harekat Şube Müdürü oldu. İstanbul'da çok sayıda operasyonu yürüttü. 1993 yılında Mehmet Ağar'ın Emniyet Genel Müdürlüğü döneminde vekaleten Özel Harekat Daire Başkanlığı'na getirildi. Bu yeni oluşumun ilk başkanı oldu. Balıkesir'de Özel Tim Eğitim Okulu'nu açtı ve terörle mücadelede görev alacak özel timi oluşturdu. Bu timin içinde daha sonra çok sayıda yargısız infazın altında imzası bulunan isimlerin neredeyse tamamı vardı. Susurluk skandalı onun içinde işlerin ters gittiği bir dönemi ifade eder. Bu dönemde kumarhaneci Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesi ve MİT muhbiri Tarık Ümit'in kaçırılması olaylarının yanı sıra ülkücü katil Abdullah Çatlı ile yakın ilişkileri nedeniyle sorgulandı. Kendisinin de dahil olduğu 14 sanık hakkında çıkan 27 Ocak 1997 tarihli tutuklama kararından sonra firar etti. 6 Mart 1997'de cürüm işlemek amacıyla silahlı teşekkür oluşturmak ve hakkında yakalama ve tevkif müzekkeresi bulunan kişiyi yetkili mercilere haber vermemek suçlarından 5 ile 9'ar yıl arasında hapis cezası istemiyle hakkında dava açıldı. 11 Mart 1997'de teslim oldu ve yargılandı. 12 Eylül 1997'de tahliye edildi. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, Şahin'den özür dilenerek göreve iade edilmesini istedi. Ama Şahin hakkındaki suçlamalar ve soruşturmalar bitmiyordu. Mart 1999'da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne hibe edilmiş kayıp silahlarla ilgili aralarında İbrahim Şahin'in de bulunduğu özel harekat polislerine bir dava daha açıldı. İbrahim Şahin 28 Mart 2000'de trafik kazası geçirdi, bilincini kaybettiğini öne sürerek 13 Mayıs 2000'de Mehmet Ağar hakkında çete kurduğu iddiasıyla TBMM'de kurulan komisyona ifade vermedi. Susurluk davası 4. yılın sonunda karara bağlandı. Özel Harekat Dairesi eski başkan vekili Şahin, eski MİT görevlisi Korkut Eken'le birlikte cürüm işlemek için çete oluşturmak ve bu çeteyi yönetmek suçundan 6'şar yıl ağır hapis cezasına mahkum oldu. Şahin'in kısa süreli fenalık geçirdiği duruşmada diğer 12 sanık da yine cürüm işlemek için çete oluşturmak suçundan 4'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme milletvekili dokunulmazlıkları nedeniyle Sedat Bucak ve Mehmet Ağar'ın yargılamasını ise durdurmuştu. İbrahim Şahin onaylanan 6 yıllık cezasının infazı için 21 Şubat 2002'de yakalanarak Metris cezaevine konuldu. Ancak hafıza kaybı gerekçesi cezadan kurtulması için iyi bir fırsattı. Kendi el yazısıyla Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e bir mektup yazdı. Bu nedenle adli tıbba sevk edildi. Görgü tanıkları İbrahim Şahin'in İstanbul 3. İhtisas Dairesi'ndeki muayeneye arka kapıdan silahlı adamlarıyla birlikte girdiğini söylüyor. Heyetteki uzmanların biri ya da birkaçı karşılarındaki vakanın dersine iyi çalışmış olduğunu hemen fark etti. Şahin sorulara hafıza kaybı raporu almasını sağlayacak yanıtlar veriyordu. Ama üzerlerindeki büyük baskı bu oyunu fark edenlerin de itiraz etmesini engelledi. Bu dönemde Adli Tıp Kurumu'na Keramettin Kurt vekaleten başkanlık yapıyordu. Keramettin Kurt'un döneminde çok sayıda skandal kararı imza atılmıştı. Keramettin Kurt döneminde verilen ve İbrahim Şahin'i Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in affetmesinin yolunu açan raporun altında Adli Tıp 3. İhtisas Dairesi Başkanı Dr. Nur Birgen'in imzası vardı. Birgen ilginç bir şekilde Adli Tıp Kurumu'na dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ağar tarafından atanmıştı. Şahin'in cezaevinden çıkış bileti olan bu raporu hazırlayan Birgen, tüm bu işleri yaparken işkence gören gençlere sağlam raporu verdiği için hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. Türk Tabipleri Birliği Birgen'e bu sebeple 6 ay meslekten men cezası verdi. Ama Birgen sanki hiç ceza almamış gibi terfi ettirildi. Ergenekon davasından cezaevine girdikten sonra da İbrahim Şahin'in adı etrafında adli tıp skandalları devam etti. Ancak Şahin hakkında verilen son rapor akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezaevinde yatabileceği yönündeydi. Çiller Ağar Özel Örgütü. Yeniden konumuza dönersek, Şahin, Eken ve Ağar özel harekat polisi denilen katillerle işlerini yürütürken, MİT Kontür Terör Dairesi Başkanı Mehmet Emir tarafından yazıldığı iddia edilen ikinci MİT raporu ortaya çıktı. Ve Çiller Ağar özel örgütü adı ilk kez bu raporda dile getirildi. Bu rapor 1996'da çıkmış olsa da bir süreci anlatıyordu. O dönemde devlet kirli savaşını tek merkezden ama iki boyutlu olarak sürdürüyordu. Birincisi Hizbullah adlı örgütün özel savaşta kullanıldığı gerçeğine tüm kamuoyu tanıklık etti. Hizbul Kontra diye de bilinen bu örgüt, Batman, Diyarbakır başta olmak üzere pek çok Kürt ilinde satırlarla, enselerine tek kurşun sıkarak, domuz bağıyla işkence ederek insanları katletti. Hizbullah arkasında çok sayıda da mezar ev bırakmıştı. Uğur Mumcu 26 Eylül 1992'de kaleme aldığı bir yazısında son günlerde Güneydoğu'da işlenen cinayetlerin arkasında kimler var? Bir sava göre Hizbullah. Bu savın sahipleri Hizbullah örgütünün devlet tarafından desteklendiğini, bu cinayetlerin kontrgerilla örgütünce planlandığını, Hizbullah adlı İslamcı örgütün bu amaçla kullanıldığını da ileri sürüp bu örgüte Hizbul Kontra adını takıyorlar diyordu. 16 Şubat 1992'de 2000'e doğru adlı derginin kapağında yer alan Hizbullah Çevik Kuvvet Merkezi'nde eğitiliyor başlıklı haberi yapan Halit Güngen iki gün sonra öldürüldü. Bu cinayet de tıpkı diğerleri gibi faili meçhul kaldı. JİDEM'in kurucuları arasında yer alan emekli albay Arif Doğan ise yıllar sonra Ergenekon davasındaki ifadesinde Hizbullah'ı kendisinin kurduğunu söyleyecekti. Arif Doğan'ın evinde ele geçirilen çuvallar dolusu belgenin içinde Hizbullah'a ait olanlar da vardı. Ancak Genelkurmay'ın açıklanması devlet açısından sakıncalıdır şeklindeki şerh düşmesi nedeniyle bu belgeler Fethullahçı savcı Zekeriya Öz tarafından kamuoyundan gizlendi. Ama yine de JİDEM elemanlarının kendilerine PKK militanı süsü vererek halka karşı eylemler düzenledikleri, JİDEM operasyonlarında ele geçirilen silah ve mühimmatın kayıt altına alınmadığı, suça karışmış kişilerin para karşılığında örgüte karşı kullanıldığı gibi ayrıntılar belgelerin başlıklarından anlaşılıyordu. Ergenekon dava dosyasına giren ifadelerde Hizbullah'ın Teoman Koman ve Veli Küçük tarafından kurulduğu öne sürülmüştü ki Orgeneral Teoman Koman ve Tuğgeneral Veli Küçük Hizbullah cinayetlerinin zirvede olduğu yıllarda Hizbullah için PKK'ya karşı kendini koruyan dini inançları kuvvetli vatandaşlar demişti. Hizbullah ile devlet arasındaki ilişki TBMM faili meçhul cinayetleri araştırma komisyonunun raporunda da dile getirilmişti. Rapor için 1994'te Batman'a giden komisyon üyesi milletvekillerine briefing veren dönemin il emniyet müdürü Öztürk Şimşek, Hizbullah'ın nerede örgütlendiğini, nerede taban bulduğunu, ideolojisini ve cinayet işleme yöntemlerini uzun uzun anlatmıştı. Bu sırada araya giren komisyon üyeleri herkesin neredeyse birbirini tanıdığı bir kentte işlenen yüzlerce cinayete rağmen faillerin yakalanmamasının düşündürücü olduğunu söyleyince emniyet müdürü Şimşek, "Ne yazık ki Hizbullahçılar bir dönem askerden yardım gördüler. Buradaki bazı askeri birliklerde silahlı eğitim yaptılar, lojistik destek gördüler," diye yanıt verdi. Vali vekili Mustafa Ali Örnek de emniyet müdürünü "evet maalesef öyle oldu" sözleriyle onaylamıştı. Şimşek sözlerini "bir ihbar aldık bu konuda, araştırdık, maalesef doğru çıktı. Hizbullahçılar belli bir dönem ordudan yardım görmüşler" diye tamamlayacaktı. Bu karanlık yılların başbakanı Tansu Çiller ile Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş iken OHAL bölge valisi olan Hayri Kozakçıoğlu da 2007 Mart ayında Zaman gazetesine verdiği bir röportajda "JİTEM, MİT ve emniyetin Hizbullah'la o dönem istihbarat alışverişi yapması gayet doğal bir durum. Eğer Hizbullah PKK'nın yerlerini tespit konusunda bir adım öndeyse onlardan istihbarat alınmasında bir sorun yok" demişti. JİTEM'in kurucularından Cem Ersever'in avukatı Emin Emir ise "Ersever bana Velioğlu'ndan PKK ile ilgili bilgiler aldığını anlattı. Hizbullah'ı seviyordu, sempatisi vardı. Bu arkadaşlar vasıtasıyla soruşturma yapsam Güneydoğu'daki bazı cinayetlerin faillerini öğrenebilirim. Ama ölenler zaten PKK'lı. Özel bir gayret göstermeye gerek yok. Hizbullah yapılması gerekeni yapıyor demişti diye konuşuyordu. Cem Ersever, Orgeneral Eşref Bitlis'in şaibeli bir biçimde ölümünün ardından 17 Mart 1993'te 30 arkadaşıyla birlikte ordudan istifa etti. İstifa mektubunda Güneydoğu'da yetkili organlar içerisinde oluşturulan bir çete, hadiselerin gerçek boyutlarının Türk milleti tarafından görülmesini engellemektedir diyordu. Ersever bununla da yetinmeyerek Aydınlık Dergisi'ne konuştu. Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım ve bazı faili meçhul cinayetleriyle ilgili açıklamalar yaptı. Jandarma Askeri Savcılığı Aydınlığa verdiği röportaj nedeniyle Ersever hakkında soruşturma başlattı. 26 Ekim 1993'teki duruşmaya katılmak için 24 Ekim'de Ankara'ya giden Ersever'den bir daha haber alınamadı. 1 Kasım'da Ankara'da önce sevgilisi Neval Boz'un, ardından itirafçı Murat Demir'in ve 4 Kasım 1993'te de Elmadağ'da Ersever'in cesedi bulundu. Çünkü mafyanın omerta yani suskunluk yasası devlet için de geçerliydi. Yasayı çiğneyene gereği yapılırdı. PKK'lı iken itirafçı olup JITEM için çalışan Abdülkadir Aygan da devlet için yaptıkları kanlı eylemleri ve girdiği kirli ilişkileri Özgür Gündem gazetesine anlatmıştı. Binbaşı Cahit Aydın bizi Diyarbakır Silvan'a bir Hizbullah faaliyetini araştırmaya gönderdi. Ben ve Kemal Ümlük gittik. Burası Diyarbakır Silvan yolu üzerinde bulunan Yolaç Köyü. Hatta şehitlikleri de var onların. Bir sorumluları da varmış. Onun hakkında bilgi almak için karakola gittik. Karakol bilgi vermeye çekindi. JITEM komutanı bizi gönder dedik, yine yok dendi. Silvan'a filan adamların yanına gidin filan, tüpçü şudur budur ya da emniyete gidin, bu konuda daha bilgili dendi. Emniyet amiri mi yoksa müdürü mü, onun yanına gittik. Komutanımız bir rapor hazırlayacak yukarıya, Hizbullah konusunda bilgi istiyor, siz daha bilgilisiniz dedik. O bize vallahi çocuklar, düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Bunlar PKK ile mücadele ediyorlar. Onların üzerine gidilmesine karşıyım dedi. Yani eli boş döndük. Görüştüğümüz kişi Silvan'da 1992-1994 yılları arasında görev yapıyordu. Bizi göreve gönderen komutan da o dönem görev yapıyordu. Eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Bülent Orakoğlu'nun Hizbullah ile ilgili ifadesi de şöyleydi. Ben Hatay'da görev yaparken Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Temel Cingöz ile İl Jandarma Alay Komutanı Vicdan Başaran olduğu halde şehir kulübünde yemek yedik. Bu yemekte bölge komutanının yanında bulunan ve önceleri emir eri olduğunu zannettiğim sivil giyimli şahsın daha sonra İstanbul'da Hizbullah operasyonunda ele geçirilen Hüseyin Velioğlu olduğunu öğrendim. Jandarma envanterinde kayıtlı silahların Kasım 2000 ve Ocak 2001'de Cizre'de yapılan Hizbullah operasyonunda ele geçirilmiş olması ise devletle kurulmuş ilişkinin boyutunu göstermesi bakımından hayli çarpıcıydı. 15 Kasım 2000'de Hizbullah'a yönelik bir operasyonda Bixi, Diktiryov, Kanas ve Kalaşnikov marka 99 adet uzun namlulu silah ile bu silahlara ait binlerce mermi ele geçirildi. 2001 yılı Ocak ayındaki bir başka operasyonda ise 4 Bixi, 43 Kalaşnikov, 13 RPG-7 roket atar ve 4 lav silahı ve çok sayıda çeşitli silah ele geçirilmiş, jandarma envanterine kayıtlı olduğu tespit edilen bu silahlar askeriyeye teslim edilerek olayın üzeri kapatılmıştı. Ele geçirilen silahları ve mermileri inceleyen kriminal laboratuvarda ise daha önce PKK saldırısı olarak kayıtlara giren pek çok olayın Hizbullah depolarından çıkan bu silahlarla işlendiğinin belirlenmesi de bir başka ayrıntıydı. Raporda tamamı Şırnak'ta işlenmiş bu cinayet ve yaşanan çatışmalara ilişkin ayrıntılar da yer alıyordu. Raporda aynı silahlarla düzenlendiği belirtilen eylemler şöyle sıralanıyordu. 11-12 Temmuz 1992, Şırnak İdil ilçesi Yazban Köyü ile Ulak Köyü arasındaki patika yolda 47DD-139 plakalı minibüsün PKK tarafından taranması sonucu Mehmet Gül, Şükrü Yıldız ve Ali Bozan'ın ölmesi. 13 Mayıs 1994, Şırnak İdil'de Selim Karavoeş'in evine PKK tarafından bomba atılıp silahla taranması sonrasında güvenlik güçleriyle çıkan silahlı çatışma. 11 Ekim 1992, Şırnak İdil ilçesi Yüksekköy köyüne PKK tarafından yapılan ve 2 kişinin ölüp 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı. 15 Kasım 1992, Şırnak İdil ilçesi Oyalı ve Yazman köyleri arasında bulunan Patika yolda 47AZ411 plakalı minibüsün PKK tarafından taranması sonucu minibüs sürücüsü Mehmet Emin Akpınar'ın ölmesi. 10 Haziran 1996, Şırnak İdil ilçesi Bozburun köyüne PKK tarafından yapılan silahlı saldırı. 25 Ağustos 1997, Şırnak İdil ilçesi Kurtuluş köyüne PKK tarafından yapılan baskın. Hizbul Kontra'nın devletle kurmuş olduğu bu yakın ilişkiden ağırın haberdar olması elbette ki son derece doğaldı. Sonradan ortaya çıkan belgeler zaten bunu kanıtlar nitelikte. 6. Hayrımın sonu. Sayfa 55.